Ayrım 24, İkinci Adam, 1950-1964, 3. Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, sayfa 317. Bölgesel anlaşmalar. Gerek Birleşmiş Milletler statüsü, gerek NATO paktı, üye devletlere bölgesel anlaşmalar kurma hakkını veriyordu. Türkiye ile Birleşik Amerika arasında ikili anlaşmalara yol açan bu bölgesel ittifaklardan biri de CENTO kuruluşudur. CENTO'da Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı, NATO, Güneydoğu Asya Anlaşması Teşkilatı SEATO gibi ittifaklar manzumesinden biridir. CENTO, Merkezi Anlaşması Teşkilatını ifade eden İngilizce Central Treaty Organization kelimelerinin baş harflerinden teşekkül eder. Bu teşkilatın esası 24 Şubat 1955'te imzalanan Bağdat Paktı'na gelişme bakımından bağlıdır. DP iktidarının ve bilhassa Adnan Menderes'in Türkiye'nin mihver olabileceği bir takım anlaşmalara karşı ruhi bir zaafı vardı. Bu alanda talihini evvela 1954 Ağustos'unda Balkan İttifakı'nı gerçekleştirilmiş görünmekle denedi. Bu hareketle Türkiye, NATO camiası içinde aktif bir bölge politikacılığına atılmış görünüyordu. Bu safha, Türkiye ile Sovyetler arasında arda arda bir takım nota düelloları safhasıdır. Sovyetler mesela 13 Kasım 1951 ve 30 Kasım 1951 tarihinin notaları ile NATO dolayısıyla Türkiye'nin Amerika'ya üst vermesi gibi hallerden doğacak sorumlulukların ve neticelerin Türkiye'ye ait olacağını bildiriyorlardı. Türkiye bu notaları cevaplandırdı. Bu durumun Türkiye'yi kendi bölgesinde yeni savunma paktları aramaya sevk ettiği Menderes'in müdafaa dayanaklarından biridir. Nitekim NATO'nun sağ kanadı Yugoslavya'da bir boşluğa varıyordu. Yugoslavya 1948'den beri Sovyet blokundan ayrılmıştı ama müstakil bir siyaset takibinde ısrar ediyordu. Bir taraftan Amerika'dan bazı yardımlar da alıyordu. O halde Yugoslavya'yı NATO'ya bağlama kabil olmasa bile Türkiye üzerinden bir Balkan ittifakına götürmek mümkün görünüyordu. Türkiye'nin bu yolda ilk çabaları Türkiye ile Yunanistan arasında yakınlaşmalarla başladı. Bu yoğun çalışmaların meyvesi 28 Şubat 1953'te Ankara'da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında bir dostluk ve işbirliği anlaşmasının imzası oldu. Anlaşma gerçi bir ittifak değil ama ittifaka doğru bir adımdı. 1953 ve 1954'te Türkiye'nin bu yolda çabaları yoğunlaştı. Nihayet 9 Ağustos 1954'te Yugoslavya'da Bled, bir Balkan antlaşması imzalandı. Buna göre Yunanistan ve Yugoslavya katılıyordu. Bu suretle NATO'nun sağ kanadındaki boşluk doldurmuş sanılıyordu. Fakat daha Mayıs 1955'te Yugoslavya'nın Sovyetlerle yakınlaşması sonunda Balkan İttifakı hem de Adnan Menderes'e Belgrad'da verilen bir yemekte Yugoslav Federal İcra Konseyi Başkanı Kardelci'nin bir nutku ile fiilen silinmiş oldu. Ondan sonra da zaten Kıbrıs üzerinde Türkiye-Yunanistan çekişmeleri başladı ve her şey bitti. CENTO ve Bağdat Paktı. Bağdat Paktı'nın öncüsü de Türkiye'ydi. Bu pakta 1955 Şubat'ında meydana getirilmişti. Ama o da ölü doğdu. Yahut doğumdan itibaren fiilen işlemez hale geldi. Zaten asıl teşebbüs Türkiye'den değil Amerika'dan geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri Hariciye Bakanı J.F. Dulles 1953 Mayıs'ında bütün Orta Doğu memleketlerini ziyaret etmiş ve bu bölgede de NATO'ya benzer paktlar teşkiline zemin hazırlamaya girişmişti. Fakat Orta Doğu'dan ümitsiz ayrıldı ve bunu Amerika'ya dönüşünde açıklamaktan çekinmedi. Ama Türkiye bazı teşebbüslere girişti. 18 Ekim 1954'te Türkiye ve Irak temsilcileri Ankara'da Türkiye ile Irak'ın Orta Doğu'da bir güvenlik teşkilatı kurmaya karar verdiklerini ilan ettiler. Halbuki tam o sırada Mısır ile İngiltere arasındaki anlaşmazlıklar sona ermişti. Bir anlaşma imzalanmıştı. Cemal Abdülnasır Türkiye ile de yakınlaşma gösterisinde bulunuyordu. Bir Türk gazeteciler heyetine Kahire'de sıcak bir kabul gösterilmişti. Hatta Menderes'in Kahire'ye ziyareti düzenleniyordu. Fakat Irak Türkiye deklarasyonu bütün bu hazırlıkları birden sıfıra indirdi. Türkiye'nin Mısır'la o gün bugün süren soğukluğuna hatta bir aralık ilişki kesilmelerine yol açan başlangıç budur. Yani Bağdat Paktı aslında birleştirici değil, ayırıcı ve verimsiz bir hava içinde doğdu. Çünkü Mısır, İngiltere ile anlaştıktan sonra Orta Doğu'da ve bütün Arap ülkeleri üstünde bir nevi liderlik mevkiine geçiyordu. Bu arada Türkiye'nin Irak'la değil Mısır'la anlaşması ve başlanan temaslar üzerinde yürümesi, Menderes'in Kahire'yi ziyareti ve buna Nasır tarafından karşılık verilmesi elbette ki daha verimli neticeler doğurabilirdi. Gerçi Menderes bazı çabalarına yine de devam etti. 1955 Ocak ayında Şam ve Beyrut'u ziyaret etti. Fakat bu temaslardan bir sonuç alınamadı. Hele Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan Bağdat Paktı teşebbüsüne karşı şiddetle cephe aldılar. İşte bu şartlar altındadır ki Türkiye ve Irak 24 Şubat 1955'te Bağdat Paktı'nı imza ettiler. Ama bu anlaşma iki taraf içinde liderlerin ancak turistik değerde ziyaretlerinden başka sonuç vermedi. Fakat Bağdat Paktı bu yıkıntı üzerinde beklenmeyen, daha doğrusu belki daha önce ve dışarıdan düzenlenen başka bir netice verdi. 4 Nisan 1955'te İngiltere, 23 Eylül 1955'te Pakistan, 3 Kasım 1955'te İran, Bağdat Paktı'na katıldılar. Hele İngiltere'nin katılışı, bütün diğer Arap aleminin pakta karşı cephe alması ve işi İngiltere'nin Orta Doğu'ya dönüşü, Türkiye'nin de buna alet oluşu şeklinde göstermeye vesile verdi. Bu arada ve Orta Doğu'daki parçalanma, bir taraftan da Sovyetlerin Mısır, Suriye ve dolayısıyla Orta Doğu üzerinde bir nevi yerleşme imkanlarına yol açtı. Sovyetler ve peklerince Orta Doğu'da bazı Arap devletlerinin silahlandırılması böylece başlar. Bu da 1956'daki Orta Doğu buhranlarında önemli etkiler yaptı. Kısacası Bağdat Paktı gayesinden tamamen ayrılarak Sovyetlerin Orta Doğu'da söz sahibi olmalarına yol açıyordu. 14 Temmuz 1958'de Bağdat'ta patlayan ihtilal ve Kral Ailesi Nuri Said ve çevresinin kararlı tasfiyesi paktı fiilen sona erdirdi. Irak paktan çekildi ve işte bundan sonrasıdır ki paktın adı değiştirilerek buna Merkezi Anlaşma Teşkilatı, Central Treaty Organization, Centro adı verildi. Ve bu teşkilattan Türkiye'nin etkisi büsbütün silinerek teşkilat fiiliyatta Amerika'nın Orta Doğu'da bir örgütü haline aldı. İşte ikili anlaşmalar bundan sonra ve bu cihazdan faydalanılarak Türkiye'ye bir nevi empoze edilmiş oldu. Çünkü Amerika resmen Centro'ya üye olmamakla beraber müşahit ve müzahir olarak fiilen teşkilata katılıyordu. Bu teşkilatın esas kademe ve bürolarında yönetici mevkileri elinde topladı. Çeşitli ve çoğunun mahiyeti ne kamuoyunca ne de millet meclisince bilinmeyen anlaşmalar ve bilhassa askeri üsler ve tesislerle yargı imtiyazları ondan sonra ve her gün artan bir genişleme ile Türkiye üzerinde ağlarını ördüler. Eisenhower doktrini. Bu tür anlaşmaların ve Amerika tarafından takip olunan bu tür siyasetin esasları Orta Doğu'da barış ve güvenliği hedef tuttuğu ifade edilen, bölgedeki devletlere askeri ve mali yardımları hedef tutan meşhur Eisenhower doktrinine kadar gider. Bu doktrin tek taraflı bir tasarruftur. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilan edilmiştir. Kendi iç mevzuatının ve aynı zamanda takip edeceği dış siyasetin ifadesidir. İkili anlaşmalar ise Eisenhower doktrinini mukabelevi bağlarla tatbikat sahasına koyan tasarruflardır. Bu tasarruflarda nazım, rol ve irade münhasıran Amerikanındır. Bu tatbikat Eisenhower doktrininin Amerika Birleşik Devletleri reisine tanıdığı yetkilerin sınırları içinde tahakkuk eden vezikalardır. Mesela Amerika Hariciye Nazırı Dulles'ın beyanatından şu cümleleri alalım. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri Hariciye Bakanı J.F. Dulles Ankara'da toplanan Bağdat Paktı Bakanlar Konseyi'ne katılarak bu teşebbüste Amerika'nın fiili alakasını açığa vurmuştu. Birleşik Amerika Delegasyonu'nun güvenlik ve müdafaa için işbirliğinde bulunmak üzere Bağdat Paktı'nın verdiği söze Birleşik Amerika'nın bütün kalbiyle iştirak ettiğini, açıkça ifade ettiğini ümit ederim. Anayasamız mucibince bu gibi meselelerde hükümet ya anlaşma usulü veya kongre kararlarına dayanarak hareket etmektedir. Burada bir kongre kararına göre hareket ediyoruz. Bu karar askeri ve iktisadi sahada işbirliğine ve icap ettiği takdirde askeri harekatta bulunmaya salahiyet vermektedir. Taahhütlerimiz anlaşma taahhütlerinin aynıdır ve bu taahhütleri siyasal, ekonomik ve askeri sahalarda işbirliği heyetleriyle destekliyoruz. Hülasa bu usul yahut da Eisenhower doktrini öyle işler ki bu bir mukabele ve taahhüt olmaktan çıkar. Yardım yapacak devlete hukuki bir mükellefiyet yüklemez. Bütün yardımlarda takdir salahiyeti Birleşik Amerika'ya aittir. Ama Amerika yardım yapar. Üsler tesisler kurar, yargı alanında vesairede kayıtlar tesis eder. Bunları dilediği gibi işletir. Amerika'dan gayri üye devletler ve bilhassa başta Türkiye bu alanda yardımlardan faydalanmak ama bundan gayri bir taahhüt talep etmemek zorundadır. Çünkü Amerika'nın taahhütleri Kongre'nin Amerika Birleşik Devletleri reisine verdiği yetkilerden ibarettir. Bu yetkiler sadece tatbik edilir. Bu tatbikatta karşı devletler sadece birer sücreden ibarettirler. Amerika tatbikatı ya tebliğ eder ya dikte eder. Üye devletin Dışişleri Bakanlığı veya ilgili makamları bu işleri tek taraflı olarak kendi imzaları ile kabul ederler. Onun içindir ki ikili anlaşmaların çoğu aslında tek taraflı kabul ve taahhütlerdir. Yahut da Amerikan makamlarının bu muamelelerdeki imzaları bir nevi tebliğ veya malumat usulü halindedir. Bazen de bu tebliğ veya malumat hasıl eden Amerikan makamları adına konulan imzaları üstünde inanılmayacak kadar küçük rütbedeki Amerikalıların imzaları bulunduğunu söylenir. Kaldı ki bu nevi anlaşmaların sayısı ve gene yazıldığına göre asıllarının nerede saklandıkları da belli değildir. Nitekim şu sıralarda ve bunların derlenmesi, yeniden gözden geçirilmesi, sayılarının ve hükümlerinin tayini için girişilen iki taraflı temaslarda hariciyemizin bunları bulmak, toplamak ve sıralamakla müşküllerle karşılaştığı şeklinde yazılar çıkmış olması şayana dikkattir. Gerçi başlıca 34 anlaşmadan bahsedilir ama bu sayının 200 rakamının çok üstünde olduğu da söylenir. İkili anlaşmalar. Bağdat Paktı'nın bozulması üzerine Londra'da toplanan Bakanlar Konseyi'nin yayınladığı ve başta değindiğimiz Londra Deklarasyonu da bu muamelelere bir açıklık getirmeden işi Semto çevresinde devam ettirmiştir. 28 Temmuz 1958 deklarasyonunda şöyle denilmektedir. Birleşik Amerika, dünya sorununu yararına Kongre'nin tanıdığı yetkiye uygun olarak bu tebliği yayınlayan devletlerle güvenlik ve savunma mevzuunda işbirliği yapmayı kabul etmektedir ve bu işbirliğini vücut verecek anlaşmalar hemen hazırlanacaktır. Ne oldukları, ne kadar oldukları, neleri kaptırdıkları bilinmeyen fakat Türkiye'de Amerika'ya hiçbir Türk makamının kontrol edemeyeceği üsler, tesisler ve bunların diledikleri istikamette kullanılabilmeleri yetkilerini veren, Amerikalılara yargı hakkı ve imtiyazları tanıyan ikili anlaşmalar, işte o zaman hemen hazırlanacakları bildirilen yukarıdaki tebliğin sonunda yer alan anlaşmalardır. Kısacası denebilir ki, DP iktidarı devrinde Türkiye bu ikili anlaşmalarla mahiyetleri, neticeleri hiç de belli olmayan baş eğici bir siyasi askeri kontrol altına sokulmuştur. Gerçi Türkiye elbette ki siyasi ittifaklara ve iktisadi yardımlara muhtaçtı. Ve her siyasi yardımla askeri ittifak elbette ki karşılıklı bir takım taahhütleri gerektirir. Hatta zamanımızda bu ittifakların mutlaka bağımsızlık anlamında bazı mertebe kayıt ve şartları gerektirdiğini de görmeme kabil değildir. Ama Birleşik Amerika ile yapıldığı gibi meclis görmeden yürürlüğe giren, meclise ve encümenlerine haber verilmeyen, sonra çeşitli söylentiler yayılınca ve ileride değineceğimiz gibi ancak 14 ay sonra, yani her şey olup bittiye bağlandıktan sonra meclise getirilen bu kadar şumullü bir anlaşmayı kabul ve imzaya cesaret etmek, DP iktidarı için hakikaten şaşılacak bir hafiflik teşkil eder. Bu konularda ve daha sonraki gelişmelerle müteferrik anlaşmalar bahsinde tahlili ve tenkidi bilgileri Profesör Hamza Eroğlu'nun Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İkili İşbirliği Anlaşması başlığı altında ayrı basım yapılıp Milletler Arası Münasebetler Türk Yıllığında yayınlanan incelemelerinde bulmak kabildir. Bugün de hiçbir Türk makam ve şahsiyetini kontrol edemediği bir takım üslerin ve orada yerleştirilen silahların herhangi bir anda nasıl kullanılacağı ve bu kullanılışın Türkiye için neler doğurabileceği hakkında kesinlikle hiçbir şey söylenemez. Elde mevcut bilgilere ve anlaşmalarda yer alan ifadelere göre bütün ikili anlaşmaların esası bir ana anlaşmadır. Bu ana anlaşma, Sento dahilinde ve Türkiye, Pakistan ve İran'la Amerika arasında müşterek metinli ve ayrı ayrı üç anlaşma halinde imzalandı. Şu satırları verelim. Orta Doğu bölgesinde müteveccih bir tecavüz emelini önleyecek yeni bir emniyet hattını tesis eden ikili anlaşmalar, 5 Mart 1959'da Ankara'da Birleşik Amerika-Türkiye, Birleşik Amerika-İran ve Birleşik Amerika-Pakistan arasında imzalandılar. Ve bu esas üzerindedir ki daha sonra çeşitli tatbikat, tebliğ veya taahhütler imzalanmaya devam edildi. Esas anlaşmanın ön sözünün ikinci fıkrası asli gayeyi şöyle kaydeder. 24 Şubat 1954 tarihinde Bağdat'ta imzalanan karşılıklı işbirliği paktının birinci maddesi gereğince bu anlaşmayı imzalayan tarafların emniyet ve müdafaaları için işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını ve yine aynı şekilde yukarıda zikri geçen beyannamede Londra Deklarasyonu ifade olunduğu üzere Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin dünya sorunu yararına emniyet ve müdafaaları için işbirliğinde bulunmayı kabul ettiğini. Şu cümlede Birleşik Amerika'nın Orta Doğu memleketlerine tutumunu belirten dikkate değer bir işaret vardır. Birleşik Amerika muhtelif vesilelerle bu memleketlerin siyasi istiklallerine ve toprak bütünlüklerine karşı yapılacak her türlü tehdidi gayet ciddi bir şekilde tetkik edeceklerini açıklamıştır. O sırada Dışişleri Bakanı olan Fatih Rüştü Zorlu bu anlaşmalara imza koyarken bunların bir menfaat birliğine dayandığını savunuyordu. Kanaatimizce büyük Amerikan milletini doğrudan doğruya veya vasıtalı bir tecavüze karşı koymak azminde olan Bağdat Paktı'nın mıntıkavi azaları ile kuvvet birliğine sevk eden sayık, sarih bir menfaat birliğidir. İlk imzalanan ana işbirliği anlaşması bir ön söz ve altı maddeden ibarettir. Ön söz yukarıda bazı parçalarını verdiğimiz genel prensipleri ifade eder. 1, 2, 3. maddeler dış yardımlarla ilgili bulunmaktadır. 4. madde işbirliği zaruretini açıklar. Ama esaslı bazı açıklıklar, boşluklar da vardır. Mesela anlaşma tecavüze karşı garantiler niteliğindedir. Ama Türk Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu tecavüzün tarifi yapılamayacağını tekrarlar durur. O zaman iktidarın gazetesi olan Zafer'in 29/1959 tarihli sayısı. Gerçi anlaşmaya göre tecavüz Sovyetler Birliği'nden veya onun peyki olan bir memleketten gelmelidir. Ama Amerika, Lübnan'daki bir iç karışıklığı dahi vesile ederek bunu komünist unsurlar tarafından tahrik edildiği bahanesiyle bu memlekete asker çıkarabilmiştir. Ama bir taraftan da Amerika Hariciye Nazırı Dulles'ın komünist tahriki saydığı bu karışıklığı daha sonra Lübnan'a gönderilen asıl yetkili Amerikan temsilcisi hiç de öyle görmemişti. Hatta o Lübnan Cumhurreisi Kamil Şam'ına karşı ayaklanan tarafın lideri Kirami'yi bu sefer de hükümet başkanı yapmaya çalışmıştı. Kamil Şinmun ise Kirami'yi komünist sızma hareketinin başı sayıyordu. Amerika'dan yardım istiyordu. Kaldı ki Amerika'nın Lübnan'a müdahale içinde hiçbir yetkisi ve anlaşması yoktu. Lübnan Bağdat Paktı üyesi de değildi. Ama bizde Dışişleri Bakanı zorlu Lübnan'a Amerika gibi Türkiye'nin de asker gönderebileceği ihtimali çekinmeden açığa vurabiliyordu. İkili anlaşmaya göre gerçi hükümet darbesi Amerikan müdahalesine hak vermez. Ama Lübnan'da olduğu gibi yorumlara gidilip ya bu darbenin altında komünist tahriki vardır denilir ve Amerika'da evet öyledir derse ne olacak? O zaman Amerika askerleri, hava kuvvetleri, gemileri ve bütün vasıtalarıyla o memleketin üstüne çullanıp idarenin başına dilediklerini getirecek, dilediklerini oradan indirebilecekti. Güney Vietnam'da olduğu gibi. Böylece bu anlaşmada neyin tecavüz, neyin komünist tahriki, neyin sızma, neyin Amerikan müdahalesini davet edebileceği veya edemeyeceği hiç de sınırlanmış değildi. Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ise garip çabalar içinde görünüyordu. Mesela şu olmuştu ki anayasanın 26. maddesine ve şekillere rağmen anlaşma millet meclisince tasdik olunduktan sonra değil imzalanır imzalanmaz yürürlükte sayılmıştı. Bu suretle sanki büyük millet meclisinden kaçırılmıştı. Tıpkı Kore Harbi'ne katılma kararı gibi. Bu acelecilik, bu telaş, bu olup bitticilik niçindi? Bu taahhütler, bu angajmanlar kimden ve niçin kaçırılıyordu? Bu sebeple muhalefet anlaşmaların tenkidini ve o da ne oldukları bilinmeden ancak harici vekaleti bütçelerin tetkiki sırasında encümenlerde temas edebiliyordu. Ve nihayet dedikodular artınca fakat üzerinden tam 14 ay geçtikten sonra ana anlaşma Büyük Millet Meclisi'ne getirildiği zaman ise Şubat 1960 artık atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Türkiye nice taahhütlerle bağlanmış, nice üsler ve tesislerle örülmüştü. Ancak o safhada Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Amerika'nın silahlı yardım ve müdahalesinin doğrudan doğruya veya bilhassıla tecavüz halinde yürüyeceğini, hatta yıkıcı faaliyetlerin vukuunda dahi aynı garantinin bahis konusu olacağını açıkça ifade etmiştir ki ne bu dolayısıyla tecavüzün ne bu yıkıcı faaliyetin mana, mefhum ve sınırları katiyen belli değildi. Yani Türkiye, DP liderleri tarafından Amerika'nın her istediği vakit müdahalesine açık bir memleket haline getirilmişti. Daha aşağıda değineceğimiz gibi, daha ihtilalden kısa bir zaman önce, yani 4 Nisan 1960'ta bile Fatih Rüştü Zorlu, Dışişleri encümeninde hiçbir manası olmayan bir sebeple yani silahsız saldırı diye adlandırdığı bir koza dayanarak Amerika'ya müdahale hakkı veren bir yeni ikili anlaşmayı savunmuştur. Gerek Dışişleri Bakanlığı bütçe konuşmaları vesilesiyle gerekse aradan 14 ay geçtikten sonra CHP sözcüleri iktidarın bakanı ve temsilcileri karşısında bu konuları mümkün olduğu kadar eleştirdiler. Bu konuda da Profesör Hamza Eroğlu'nun Milletler Arası Münasebetler Türk Yıllığı, The Turkish Yearbook of International Relations'da çıkan Türkiye-Amerikan Birleşik Devletleri İkili İşbirliği Anlaşması 1960 isimli araştırması. Fakat her defasında iş, iktidarı susturabilecek noktaya gelince karşılarına bu husus mahremdir, açıklama yapılmaz. Bu husus hükümet tasarrufudur, meclisi ilgilendirmez gibi kesin ve yukarıdan konuşan karşılıklarla çıkılıyordu. İkili anlaşmaların esasları ve ilk anlaşmaya dayanılarak yapılan bazı anlaşmaların metin ve mahiyetleri ise o gün bugün bu sebeple sır halinde kaldı. Meclis komisyonları için dahi. Ama ne var ki memleket bu taahhütler altında parçalanamaz bir kontrol, hatta yönetim ağı ile örülmüştü ve bu örgünün kayıt ve şartlarını öyle görünüyor ki meclis de bilmez. Hukuki kayıtlara ve yargı imtiyazlarına gelince, bilhassa NATO anlaşmaları ile bu cephe, büyük, karışık fakat tek kelimeyle ifade edilmek lazım gelirse, fiiliyatta tek taraflı imtiyazlı bir durum teşkil eder. Ve bu cephe, bu anlaşmaların gerek olanaklarla meydana vurulmuş, gerek üzerlerinde açıklamalar, yayınlar yapılmış en bilinen cephesidir. Bu geniş ve karışık ahkam üzerinde bu sebeple ayrıca durmak istemiyoruz. Bu konuda NATO kanun ve antlaşmaların Türkiye'deki mukayeseli tatbikatı yazanlar Avukat Muzaffer Kıran, Amerikan Askeri Yardım Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşaviri ve Askeri Hakim Gültekin Güneri, Genkur Başkanlığı NATO Hukuki ve İdari İşler Şubesi Müdürü. Sorumsuz bir benlik adamı. Bu anlaşmaların altına imza koyan veya uygulanması, savunmasıyla görevli olanların başında Fatih Rüştü Zorlu'nun bulunuşu, bu zatın mizacı, karakteri, olayları görüş hafifliği bakımından sanıyorum ki bir şanssızlık olmuştur. Fatih Rüştü Zorlu her insan gibi elbette ki bazı değerler taşıyordu. Ve bu değerlerini uyan alanlarda herhalde başarılar gösterirdi. Ama bu memleketin dış siyasetini yönetme işi, yani Dışişleri Bakanlığı gene sanıyorum ki bu alanların dışında kalan bir şeydi. Makul bir iç denetime dayanmayan, gelişigüzel konuşmalar, kişisel, köksüz iddialar, yukarıdan bakarak ve çevresini küçümseyen jestlerle konuşmalar, aşırı benlik duygusu, onun çeşitli davranışlarında daima göze çarpar. Hele memleketin kaderini tayin eden ve geleceğini bağlayan ikili anlaşmalar gibi konulardaki garip sorumsuzluk hali sanıyorum ki onun karakteristik zaaflarının başında geliyordu. Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye'nin İkinci Dünya Harbi'ne girmesine ben mani oldum. Türkiye'yi İkinci Dünya Harbi'nden ben kurtardım. 22 Ağustos 1958 tarihli meclis konuşmasında. Diyecek kadar hafif ve kontrolsüz konuşan bir insandı. Halbuki ben Türkiye'yi harpten kurtardım dediği anlarda, o dağılmış ve çökmüş Avrupa'da sığınacak yer arayan sıradan bir sefaret katibiydi. Onun bu cinsten kompleksleri Bandung konferansında da görünür. Bu bahse son verirken ve sadece kendisi hakkındaki görüşlerimizin diğer bir dayanağı olmak üzere biraz geriye dönerek bu Bandung hikayesini de vermeliyiz. Yalnız 1950-1960 arasındaki devrenin değil, Birinci Dünya Harbi sonundan beri bütün eski yarı sömürge ve sömürgeler için en hayati dava elbette ki bağımsızlık mücadeleleri, yani milli kurtuluş hareketleriydi. Türkiye daha Birinci Dünya Harbi'nden sonra bu hareketlerin öncüsü ve muzaffer temsilcisi olmuştu. Yani Mustafa Kemal'in daha Erzurum Kongresi günlerinde haber verdiği Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 2, Erzurum Günleri. Gerçek, yani artık sömürgeciliğin sonu geldiği müjdesi, Türkiye'nin büyük zaferiyle ilk muvaffakiyetini kaydetmişti. Bugün şu güneşin doğuşunu nasıl görüyorsam, yarın Asya ve Afrika'daki bütün mazlum milletlerin kurtuluşunu da öyle görüyorum. Müjdesi artık tahakkuk ediyordu. Bütün sömürge ve yarı sömürgelerde Türkiye'nin bu zaferi, ümitler, heyecanlar yaratmıştı. Türkiye bu hareketin dünyada önderi ve ilk muzafferi sayılıyordu. Asya ve Afrika'daki bütün esir, mazlum milletler ard arda bağımsızlık bayraklarını açıyorlardı. Bu bağımsızlıklar bazen Çin Hindi'nde olduğu gibi deryalarca çağlayan kanlara, nehirler gibi akan gözyaşlarına. Çin Hindi'nin en kanlı sahnelerini veren bu savaş 1945 Ağustos'unda ve bir ara Kuzey Vietnam Savaşı'nı da yöneten Ho Chi Minh'in Vietnam Demokratik Cumhuriyeti ilan etmesiyle başladı. Fransa, Çin Hindi'nde en az 500 bin askerle baskı hareketine geçti. 26 Nisan 1954'te Cenevre'de toplu bir anlaşmaya varıldı ve nihayet Fransa Çin Hindi'nden çekilmek zorunda kaldı. Fakat bu sefer de Pasifik ve Güneydoğu Asya'da Birleşik Amerika yeni bir emperyalizm bayrağı altında meydana çıkıyordu. Nitekim bugün Vietnam'daki durum malumdur. Tarihin en yüz kızartıcı ve en kanlı bir emperyalizm saldırısına karşı bu ülkede kadınlara ve çocuklara kadar inen bir milli kurtuluş savaşı hala sürüp gitmektedir. Bazen Hindistan'da olduğu gibi sabrın, direnişin, ruh imtihan ve mukavemetinin üstün gelişine mal oluyordu. Fakat asırlık veya asırlarca süren esaretlerden sonra şimdi bağımsızlıklarına kavuşan ülkelerin önemli dertleri ve meseleleri de vardı. Bu meselelerin en başında gelen müşterek dava emperyalizmin açıkça ve müştereken lanetlenmesiydi. Emperyalizmi yeni sömürgeleştirme çabalarına karşı yeni kurtulmuş ve kurtarılacak ülkelerin anti-emperyalist görüş birliklerini ilan etmeleriydi. İşte bu maksatta ve tarafsızlık cereyanının liderliğini yapmakta olan Mısır ve Hindistan'ın teşebbüsleriyle 18-24 Nisan 1955'te Bandung'da Asya Afrika Milletleri veya asıl ismiyle Bandung Konferansı toplandı. Bandung, Endonezya'nın Java Adası'nın büyük merkezidir. Konferansa Türkiye'de dahil 24 devlet katıldı. Bu devletler şunlardı: Afganistan, Kamboç, Kıta Çini, Mısır, Habeşistan, Altın Sahili, İran, Irak, Ürdün, Laos, Lübnan, Liberya, Libya, Napal, Filipinler, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tayland, Türkiye, Kuzey Vietnam, Güney Vietnam, Yemen, Hindistan. Konferansın sonunda 24 Nisan 1955'te konferans kararlarını tespit eden bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride bu memleketler gerek birbirleriyle olan münasebetlerinde, gerek milletler arası politikada egemenliği esas tutan ve emperyalizme karşı protesto ve nefretlerini dile getiren ilkeler kabul etmişlerdi. Bu konferans 3. blokun, yani Sovyet ve Amerikan blokları karşısında tarafsızlıklarını ve bağımsızlık siyasetlerini savunan bir blokun yahut 3. dünyanın ortaya çıkmasında önemli bir merhale teşkil eder. Asya Afrika milletleri arasında bir dayanışma ruhu bu konferansla doğdu. Ondan sonraki bu blok Birleşik Milletler'de önemli rol oynamaya başladı. Türkiye'den konferansa Fatih Rüştü Zorlu gönderilmişti. Bizim konferanstaki yerimiz ve durumumuz da biraz karışıktı. Çünkü biz tarafsız değildik. NATO'ya dahildik. Birleşmiş Milletler'in davetiyle ama Amerika'nın fiili ve askeri idaresi altında Kore'ye asker göndermiş bir rejim savaşına katılmıştık. Ama dünyada milli kurtuluş hareketlerinin ilk defa bayrağını açan ve muzaffer olan bir memlekettik. Bu sebeple Bandung'da anti-emperyalist isyan ve heyecanın en büyük ve en şerefli sözcüsü olabilirdik. Fakat öyle olmadı. Fatih Rüştü Zorlu, mesela tarihçi Profesör Ahmet Şükrü Esmer'in ifadesiyle Bandung konferansında Batı sömürgeciliğinin avukatlığını yaptı. Yeri, şartları ve havayı anlamadı. Anlaşıldığına göre fazla olarak hırçındı. Ölçüsüz çıkışlarda bulundu. Hindistan Başbakanı ve hem Bandung'un hem kayıtsız şartsız bağımsızlık, tarafsızlık davasının lideri olan Hindistan Başbakanı Nehru ile güya tartışmalara girdi ve kendi ifadesine göre onu mat etti. Halbuki bu haliyle Türkiye'ye ve Türk delegesine karşı duyulan sadece bir hayretti. Çünkü bu delege Türkiye'den, yani ilk anti-emperyalist isyanın vatanından gelmişti. Mustafa Kemal'in dilini konuşacak sanılıyordu. Bandung'dan sonra ve 1950-1960 arasında Türk dış politikasının sömürge ve yarı sömürgelerin kurtuluşları ile alakalı, mesela Tunus ve Cezayir için olduğu gibi, Birleşmiş Milletler müzakerelerinde hep bu hareketler aleyhinde göründüğü bir gerçektir. Türkiye'nin Tunus ve Cezayir meselelerinde Fransa'nın yanında yer alması gibi. 29-10-1956'da ve Mısır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine İngiltere ve Fransa'nın çağımızda artık çok geç kalmış bir askeri müdahale ile Mısır'a saldırmaları karşısında Türkiye'nin tutumu da malumdur. Bu saldırıda Türkiye yalnız Mısır'ı tutmak ve manen savunmak yerine saldırganları tutmakla kalmamıştır. Bu vesileyle yaptığı bir teklifte İngiliz ve Fransız askerlerinin Kanada'ya yerleşmelerini istemekten başka bu askerlerin yanında askerlerimizin de yer almaları gibi garip, unutulması kolay mümkün olmayan istekler de ortaya atmıştır. Hatta çok daha sonra bir gece konuşmasında bizzat Adnan Menderes'in bu konudaki hüzün verici bir beyanını dinlemişimdir. Bu beyanlarına göre Menderes, Mısır'a ve Nasır'a karşı daha ziyade hissi olduğu kolayca dikkati çeken duygularla doluydu. Konuşmalar o sıra İngiliz başvekili olan Macmillan'ın Güney Afrika parlamentosundaki beyanlarını nakletmem üzerine oldu. İngiliz başvekili bu seyahatin şiddetli etkileri altında kalmıştı. Afrika'da büyük bir uyanıştan bahsetmek zorunluluğunu duymuştu. Milli duyguların gelişmesine ve zenciler de dahil olduğu halde Afrika'daki ruh değişikliğine dikkati çekiyordu. Beyanat bugün İngiliz İmparatorluğu Birliği'nden ayrılan Güney Afrika parlamentosunda ters tepkiler yaratmıştı. Güney Afrika Birliği temsilcileri İngiliz başvekilini ıslıklar, yuhalarla karşılamışlardı. Söz bu konuda Süveyş işine geldi. O zaman Adnan Menderes çok sert bir tepki gösterdi. Eğer İngilizlerle Fransızlar iki gün daha dayansaydılar, halbuki İngilizler Mısır'ı kendi arzularından ziyade uyanan milli ruhun direnişine ve milli boykota dayanamayarak terk etmişlerdi. Mısır, Süveyş'teki İngiliz ordusuna su bile vermiyordu. Bu ordu sebzesini bile Girit'ten ve Yunanistan'dan tedarik zorunda kalmıştı. Artık itibarımız kopmuş bir varlık haline düşmüştü. Kaldı ki İngiliz, Fransız kara saldırılarına karşı da mesela İsmailiye'de yiğitçe direnişler olmuştu. O günlerde Mısır karasına çıkabilen son müstevlilerin dış baskılarında etkisi altında oralardan çekilişini gösteren bir filmi hala hatırlarım. Silahları ters takılmış ve başları önde hızlı hızlı yürüyerek Port Said limanındaki gemilere giden bu eski efendileri, yolların iki tarafını dolduran halk, kadınlara ve çocuklara varıncaya kadar sıkılmış yumruklarını havada sallayarak ağır lanet sesleriyle uğurluyorlardı. Doğru olan da buydu. Süveyş ise pekala millileştirilebilirdi. Nitekim Mustafa Kemal de Türkiye'deki yabancı demir yollarını, yabancı tesisleri millileştirmemiş miydi? Bu devrede dış siyasetimizde garip davranışlar görüldü. Menderes'in Formosa'da, Japonya'da hatta İspanya'da dostluk ziyaretleri peşinde koşarken Mısır'a arka çevirmesi bu anlaşılmaz davranışlarından biriydi. Irak'ta bizzat Irak milleti tarafından tutulmayan bir hanedanla, Nuri Said cinsinden ve milletin hışımla baktığı insanlarla ve şark usulü eğlencelere dalınması ve bunun adına Bağdat Paktı denilmesi sadece garipti. Halbuki Irak'ın bir komşusu olan Türkiye'nin, hariciyesinin ve hükümet adamlarının bu gafletlerine karşılık mesela eski Amerika Cumhurbaşkanı adaylarından Van der Vilke Bağdat ziyaretini anlatırken bu hanedan ve hükümetin halkla bir alakası olmadığını ve Irak'ın bunları tasfiye edecek bir ihtilale gebe olduğunu daha 1944'te yazıyordu. Van der Vilke, Tek Bir Dünya 1944 T yayınları. Hülasa elbette ki zaman değişmekteydi. Türkiye'de artık tek başına kalamazdı. Elbette ki müttefikler arayacak, ittifaklar yapacaktı. Bunun için de karşılıklı taahhütlere girecek ve Batı cephesinde selametini bulduğuna göre bazı fedakarlıklar kabul edecekti. Yani çağımızda tek başına bir istiklal kavramı biraz da kavram dışıdır. Her devlet emniyetini sağlayıcı anlaşmalar yapmak zorundadır. Şu kayıt ve şartla ki bu anlaşmalar hiçbir zaman taraflardan birinin teşebbüs, karar ve hareket gücünü tek taraflı veya karşı taraf lehine bağlamasın. Ama bizim Amerika'ya bağlandığımız şekilde ikili anlaşmalarla istiklali kayıt ve şart alına almış bir devlet bütün NATO topluluğunda yoktur. 24. ayrımın sonu, sayfa 331.